Kolay, kısa, keyifli bilim. Çiğdem Can, Carpe Diem Yayınları 2. baskı. Bu kitap 191 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 23 Aralık 2008. Okuyan Feryal Çabuk. Kolay, kısa, keyifli bilim. İzafiyet teorisi neydi diye sorulduğunda, soruyu tekrar alabilir miyim? Biz daha o konuya gelmedik gibi bahaneler bulmaya artık son. Bu kitabı okuduktan sonra bilimle ilgili pek çok mevzuyu kolaylıkla anlayabilecek, hatta gerektiğinde tıkır tıkır anlatabileceksin. Schrödinger kimdir, neyi bulmuştur denildiğinde, o da kim be, futbolcu mu demek yerine, ha şu kedili bilim adamı diye cevap vermen bundan böyle işten bile değil. Bilimsel bilgileri şakalaştırmadan, şakalanabilecek kısımlarını da bilimselleştirmeden, kıvamında bir üslupla, bilimi ve bilim adamlarını en eğlencesinden, en sıkılmadan öğrenilesi haliyle anlatan bu kitap, kendini sana keyifle okutmak üzere programlandı. Bu nedenle bütün bunları bileyim ama birazcık da güleyim şeklindeki talebini memnuniyetle yerine getirecek ve sana çok kuvvetle muhtemel ki, ''Aa doğruymuş, bilim gerçekten de kolay, kısa, keyifliymiş.'' dedirtecek. Çiğdem Can. Doğum tarihi 1972. Ölüm tarihi henüz bilinmiyor. Bilime olan merakı ilk izlediği ay tutulmasında aya tutulmasıyla başladı. Okul pikniklerinde yerlerden bulduğu çakıl taşlarını meteor taşı diye toplamaya başlaması üzerine öğretmeni tarafından kulağa çekilerek bilime teşvik edildi. Gel zaman git zaman büyüdü ve çeşitli dergilerde araştırma yazıları yazmaya başladı. 1996 yılında İngiltere Kraliyet Bilim Akademisi tarafından yılın araştırmacısı olarak seçilmedi. Ayrıca 2005-2007 yılları arasında yapmadığı uluslararası bilimsel çalışmalar neticesinde Nobel Bilim Kurulu tarafından en eğlenceli bilim kitabı yazarı dalında hali hazırda böyle bir dal olmadığından olabilir ödülü aday gösterilmedi. Halen bu yöndeki bilimsel çalışmalarına buldum buldumdan ziyade yazdım yazdım şeklinde devam etmektedir. Çünkü insana en çok kitap yakışıyor ve mürekkebin kuruduğu yerde kan akıyor. İçimdekiler. Azıcık ön söz 9. Kıpkısacık bilim tarihi 12. Kim demiş ne demiş 15. Arşimet 18. Kim demiş ne demiş 22. Cabir bin Hayyan 23. Harezmi 26. El-Kindi 29. Razi 31. Battani 33. Farabi 35. Beyruni 37. İbni Cessar 41. El-Hazini 44. Ömer Hayyam 47. El-Cezeri 50. Kutbettin Şirazi 52. Leonardo da Vinci 54. Galileo Galilei 58. Johannes Kepler 62. William Harvey 64. Evangelista Torricelli 66. Blaise Pascal 68. Isaac Newton 71. Gottfried Wilhelm Leibniz 73. Daniel Gabriel Fahrenheit 75. Benjamin Franklin 76. Gabriel Emil Duchalet 79. Bu sana neyi gösteriyor? 80. Volta 81. Carl Friedrich Gauss 83. Michel Faraday 86. Charles Darwin 88. Ada Lovelace 93. Johann Gregor Mendel 94. Louis Pasteur 96. James Clerk Maxwell 99. Alfred Nobel 102. Hadi Beni Tanı 106. Wilhelm Conrad Röntgen 107. Madame Curie 110. Ivan Pavlov 113. Ernst Rutherford 116. Kim demiş ne demiş 119. Guglielmo Marconi 120. Niels Bohr 123. Alexander Fleming 127. Erwin Schrödinger 130. Kuantum fiziği de ne ola ki 134. John Logie Baird 138. Arthur Korn 142. Albert Einstein 144. İzafiyet teorisi de ne ola ki 149. Enrico Fermi 153. Cahit Arf 155. Richard Feynman 157. Rosalinda Franklin 159. Kim demiş ne demiş 160. Abdüsselam 161. Lisa Meitner 164. Stephen Hawking 166. Kara delik de ne ola ki 169. Tim Berners-Lee 172. Nanoteknoloji 174. Klonlama 176. Işınlama 178. Zamanda yolculuk 181. Kim demiş ne demiş 185. Azıcık ön söz. Hali hazırda eğlenecek o kadar çok şey ve meraklısına yanında gülmesi de bedava konular varken niye bilim gibi ciddi bir konuyu eğlenceli hale getirmeye çalıştınız? Çalıştınız da elinize ne geçti? Başınız göğe mi erdi? Evet, güzel soru. Şimdi sevgili ve bir o kadar da meraklı okur. İnsanoğlu malum bir şeyler öğrenmeye ezelden beri pek bir meyillidir. Biz de ciddi şeyleri öğrenirken yanında neden gülümsemeyelim, hatta yer yer neden kahkaha atmayalım ki düşüncesinden hareketle bilimsel bilgileri şakalaştırmadan, şakalanabilecek kısımlarını da bilimselleştirmeden kıvamında bir üslupla bilimi ve adamlarını en eğlencesinden, en sıkılmadan öğrenilesi haliyle anlatan böyle bir kitap hazırlamaya karar verdik. Hem el alemin çocukları daha ilkokulda bilimsel deneyler yaparken sen niye bunlardan haberdar olmayasın ki, değil mi ama? Dünya alemin bildiğini senden mi esirgeyecektik? İzafiyet teorisi nedir diye sorulduğunda soruyu tekrar alabilir miyim? Biz daha o konuya gelmedik ki bahaneler bulmaya artık son. Bu kitabı okuduktan sonra bilimle ilgili pek çok mevzuyu kolaylıkla anlayabilecek, hatta gerektiğinde tıkır tıkır anlatabileceksin. Schrödinger kimdir, neyi bulmuştur denildiğinde o da kim be, futbolcu mu demek yerine ha şu kedili bilim adamı diye cevap vermen bundan böyle işten bile değil. Bu kitabın içinde adı geçen, ömürleri boyunca bilimle ilgilenmiş bu insanların annelerinden beyaz önlükleri ve gözlükleriyle doğmadıklarını göz önünde bulundurarak onların da birer insan olduğunu ve acı tatlı yönleriyle yaşanmış birer hayat hikayelerinin bulunduğunu gerçek bilgilere dayanarak sade cümlelerle vermeye çalıştık. Bilim adamlarını yaşadıkları dönemi baz alarak tarihi bir sıralama içinde vermemizin nedeni bir taraftan onların hayatlarını ve buluş öykülerini okurken bir taraftan da bilim tarihine ve bilimin tarihi süreç içindeki serüvenine ufaktan tanık olabilmen içindir. Bilim çağı olan asrımızda kimya, fizik, tıp, astronomi, matematik vesaire ne kadar bilim varsa hepsinden az çok haberdar olmak isteyeceğini düşünerek de ışınlama olayından tut, klonlamaya, atom bombasından tutma, zaman makinesine kadar her telden çaldık. Bilimin aslında hayatımızla ne kadar iç içe olduğunu anlamak, aramızdaki yabancılığı kaldırmak ve bilimi sadece bilim adamlarının ilgilendiği bir mevzu olmaktan çıkarmak için epey bir kafa patlattık anlayacağın. Söyle, fena mı ettik? Şimdi madem bu kitabı ön sözünü okuyacak kadar teveccüh ettin, o zaman belli ki sen hem eğlenmek hem öğrenmek isteyen birisin. Öyleyse kah şaşıran, kah sıratan bir sıfatla bütün bunları bileyim ama birazcık da güleyim kıvamındaki bu kitabı okumak için pek çok nedenim var demektir. O zaman biz seni fazla ön söze tutmayalım. Hadi hemen buyur. Kıpkısacık bilim tarihi. Bilim, her türlü düzenden yoksun duyu verileriyle, gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla dünyaya ilişkin olguları birbirine bağlayan yasalar bulma ve düzenli düşünceler arasında uygunluk sağlama çabasıdır. Siz bir şey anladınız mı? Ne yalan söyleyeyim, ben anlamadım. Sözün özü şudur. İnsan ihtiyaçları bilmek tükenmek bilmeyen bir varlıktır. Bir kuşa iki solucan, bir yuva, göç etmek için sıcak bir iklim, çoğalmak için birkaç yumurta yeter de artar bile. Ne elektrik lazım, ne trigonometri cetveli. Yaşar gider, bilimle işi olmaz. Sonra efendime söyleyeyim, bir ayı armut bulduğumu yer, kış geldiğimi vurur kafayı yatar. Ne ağrı kesici ister, ne de zamanda yolculuk etmek ister. Ama insan öyle mi ya, ona her şey lazım. İşte insanların yeni şeyler öğrenmesine ön ayak olan genellemeye biz bilim diyoruz. Evveli çok eskilere dayanan ve bugün bilim diye nitelendirdiğimiz bu bilgi ve düşünme türü uygarlığımızın oldukça yeni sayılan bir ürünüdür. Tarih öncesi çağlarda kavramsal düşünmek demek olan bilimden söz etmek zordur. O zamanlar insanlar felsefe, din, efsane gibi ruhsal, el sanatları gibi pratik mevzularla işlerini halledebiliyorlardı. Gel zaman git zaman insanoğlunun yaşama ortamına duyduğu merak, yaşam standartlarının yükselme isteğini doğurdu. Taşları cilalamakla uğraşacağıma neden cila makinesi bulmuyorum ki? Düşüncesinin yanı sıra içine yaratıldığı ve yaşadığı dünyayı anlama isteği daha sonraki çağlarda belirginleşen bilimsel kavram ve işlemlere de kaynak oluşturdu. İnsanoğlunun doğaya hakim olma zihniyeti ilk çağlardan bu yana modasını hiç kaybetmemiştir. Fakat bu zihniyet insanoğlu için ne kadar gelişmişse doğayı anlama isteği de bir o kadar geri kalmıştır. Doğaya hakim olmak için ölmekte olan hastalığı iyileştirmek, beklenen doğal felaketlerin önüne geçmek, düşmanların yok olmasını sağlamak için büyüler bile yapmışlardır. Fakat kainattaki hiçbir şey tesadüfen olmadığından bu çabalar sonuçsuz kalmış, bilim galip gelmiştir. Kısacası insanoğlunun yemek içmek kadar anlama ve bilme duygusuna ihtiyacı vardır. İşte bu ihtiyacın doğurduğu bilim 19. yüzyılın ilk yarısında belirgin bir şekilde ortaya çıkarak günlük yaşamı doğrudan etkilemeye başlamıştır. Geçmişteki en önemli bilim dalları matematik, geometri, astronomi ve tıptır. Halen ilk bulunan formüller ve uygulamalar üzerinde çalışmalar yapılarak yeni teoriler geliştirilmekte. Bu da bilimin buldukça daha çok bulmayı arzulatan muazzam bir kaynak olduğunu göstermektedir. Dünya düz bir tepsidir dendiğinden bu yana dünyanın yuvarlak olduğu ve fırfır döndüğü bulunana kadar bayağı bir çile çekilmiştir. İşte bu şekilde çekilen türlü türlü çilenin toplamına bilim tarihi, eski zamanlıklardaki zorluklarla şu zamanki rahatlığın arasındaki farka da bilimsel gelişmeler adı verilir. Vallahi kıpkısacık bilim tarihi de ancak bu şekilde şey edilebilir. Artık sürçülisan ettikse affola. Bir şeye dair her şeyi öğren, her şeye dair bir şeyler bil. Kim demiş, ne demiş? Dünyada en zor olan şey insanın kendisini bilmesidir. Tales. Soru da bilgiden doğar, cevap da. Mevlana. Herkesin her söylediğine hiçbir araştırma yapmadan inanmak bilgisizliktir. İbn Sina. Bilim konuşur, bilgelikse ona kulak verir. Jimi Hendrix. Elbette nevi beşer ahir vakitte ulum ve fünuna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise ilmin eline geçecektir. 20. söz. Düşünmediğim zaman yaşamadığım zamandır. Rembrandt. İnsan düşünmek, sevmek ve inanmak için dünyaya gelmiştir. Rousseau. Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrat. Bilmediğini bilmeyenden uzak dur. Bilmediğini bilene öğret. Bildiğini bilmeyeni aydınlat. Bildiğini bilene itaat et. Arap atasözü. Bilginlerle beraber düşünmeli, halkla birlikte hareket etmelidir. Berkeley. Asıl yetimler anadan babadan değil, ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. Hazreti Ali. En iyi iş gençlikte ilim öğrenmek, yaşlılıkta ise bu öğrendiklerini değerlendirmektir. Cicero. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Yunus Emre. Sanat benim, bilim biziz. Claude Bernard. Bilim ve sanat bütün dünyanın malıdır. Milletlerin sınırlarını tanımaz. Goethe. Bilgili adam güneş gibidir. Girdiği yeri aydınlatır. Zübeyir Gündüzalp. Bazı insanlar koca evreni bilirler de kendilerini bilmezler. La Fontaine. İnsan ebed için yaratılmıştır. Onun hakiki lezzetleri ancak marifetullah, muhabbetullah, ilim gibi umuru ebediyedir. Bediüzzaman. Yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. Hazreti Muhammed. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Zümer 9. Arşimet. Arşimet prensibi. Sıvıların kaldırma kuvveti olarak da bilinen meşhur Arşimet prensibi, bir sıvı içindeki katı cisim taşırdığı sıvının ağırlığına eşit bir kuvvet ile yukarıya itilir şeklinde açıklanır. Arşimet. Milattan önce 287 ile 212 yılları arasında yaşamış, Sicilya doğumlu Yunan matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendis. Kısacası yok yok. Döneminde ne kadar bilim varsa hepsinin adamı olmuş bir deha. Keçi derisi üzerine işlediği el yazmaları bilim tarihinde ilk matematik hesapları olarak kabul edilir. Newton ve Leibniz Arşimet'ten esinlenerek diferansiyel ve integral hesaplarını bulmuşlardır. Arşimet'in suyun kaldırma kuvvetini keşfine dair yaşadıklarına gelince. Rivayete göre Kral 2. Hieron yaptırdığı altın tacın içine kuyumcunu uyanıklık edip gümüş karıştırdığından işkillenince durumu Arşimet'e havale eder. Arşimet altın taca gümüş karışmış mı karışmamış mı diye düşünürken iyice kafası karışır. Kanter içinde kalan Arşimet en iyisi bir duş alıp ferahlayayım diye en yakın hamama gider. Hamamdaki havuzun içindeyken buldum buldum diyerek hamamdan dışarı fırlar. Su çok mu sıcaktı acaba diye düşünmeyin, hayır. Havuzun içindeyken ağırlığının azaldığını hisseden Arşimet, suyun içine daldırılan bir cismin taşırdığı suyun ağırlığı kadar kendi ağırlığından kaybettiğini keşfetmiştir. Kendisinin mekanik alanında yapmış olduğu buluşlar da öyle azımsanacak gibi değildir. bileşik makaralar, sonsuz vidalar, hidrolik vidalar ve yakan aynalar Arşimed'in hayatı boyunca 5 dakika oturmadığını gösterir. Siracusa savunması. Tarih M.Ö. 216. Arşimed 70 yaşını aşmış ve akrabalardan biri olduğu söylenen Siracusa kralı Hieron ölmüştü. Romalılar Claudius Marcellus'u bir orduyla Siracusa'ya gönderdiler. Yaşlı Arşimed ise hiçbir zaman katılmadığı siyaset alanından uzakta kendi çalışmalarına vermiş, sessiz ve sakin bir hayat sürüyordu. Ama onun hikmet ve zekasına hayranlık duyan hemşerileri şehri savunması için kendisinden yardım istediler. Arşimed bu çağrıyı pek isteksizce kabul etti. Günlerden bir gün kıyıdaki şehir surlarına kadar sokulan bir Roma savaş gemisi birdenbire dev gibi korkunç bir kerpetenle karşılaştı. Duvarların arasından çıkan bu alet gemiyi provasından yakaladığı gibi çeneleri arasında kıstırarak parçaladı. Kaldıraç kolları ve döner kastanklar yardımıyla işleyen bu aletin çalışma prensipleri Arşimed tarafından ortaya konmuştu. Bu arada surların arkasında yerleştirilen dev mancınıklar düşmanın üzerine ağır oklar ve taş yağdırıyordu. Güverdesi ve bordosu delik deşik olan gemilerin direkleri parçalanıyor, gemidekilerin üzerine düşüyor, düşman ağır kayıplar veriyordu. Arşimed'in güneş ışınlarını büyük bir ayna aracılığıyla düşman üzerine yansıtıp gemileri ateşe verdiği de söylenir. Bununla birlikte Arşimed'in icat ettiği makinalar Romalıların gözlerini o derece yıldırmıştı ki surların üzerinde bir ip ya da değnek gördükleri zaman gene onun bir makinası sanarak bağırıp kaçışıyorlardı. Claudius Marcellus ister istemez hayranlık duyduğu bu düşmanıyla kendi mühendislerinin başa çıkamayacağını anladı. Adamlarına şöyle diyordu. Bu matematik deviyle neden savaşalım? Bizimle alay eder gibi kıyıda oturup donanmamızı yok ediyor. Ancak bütün bunlara karşın M.Ö. 212 yılında Romalılar Siracusa'yı zapt ettiler ve şehrin diğer ileri gelenleriyle birlikte Arşimed'i de öldürdüler. Söylendiğine göre bu sırada Arşimed kum üzerine çizdiği çemberlerle hesaplar yapmaktadır. Elinde boynuna vurulmak üzere kaldırılan bir kılıçla yaklaşan Romalı askere aldırmaz bile. Başını hesaplarından kaldırmadan son sözü olacak şu cümleyi söyler. Lütfen çemberlerimi bozmayın. Ve Arşimed'in kesik başı çemberlerinin arasına düşer. Bana bir dayanak noktası verin, sizin için dünyayı yerinden oynatayım. Arşimed. Kim demiş ne demiş? Gençken bilgi ağacını dikmeksek, yaşlandığımız zaman gölgesine sığınacak bir yerimiz olmayacaktır. S.R. Schoenfort. Bilgi, sevgiyle zekanın anasıdır. Hayır, bütün bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir. Sokrat. Bazı şeyleri yanlış bileceğine hiç bilme daha iyi. Nietzsche. İnsanın cahil olduğunu bilmesi bilgiye atılmış ilk adımdır. Disraeli. Başkalarını bilen kimse bilgin, kendini bilen kimse bilgedir. Lao Tse. Cabir bin Hayyan. 721 tarihinde Horasan'ın başkenti Tus'ta dünyaya gelen bu Türk alim için Üstadlar Üstadı dendi. Kendisi Avrupa'da atomun keşfinden 1000 yıl önce atomu bulmuş, ayrıca ilk kez atom bombası fikrini ortaya atan bir Türk olarak da tarihe geçmiştir. Çocukken ailesiyle Küfe'ye taşınan Cabir, büyüdüğünde zamanın en büyük ilim mekanı olan Harran Üniversitesi'nin rektörüydü. Modern kimyanın babası sayılan bu alim, dünyanın en büyük 12 dahisi arasına girmiştir. Buluşlarından dolayı Avrupalı pek çok alim onun adını anmak zorunda kalmış, verdikleri eserlere Cabir bin Hayyan'ın ismini koyarak meşhur olmuşlardır. Kimyevi hadiseler tabiatta Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle uzun sürede meydana gelmektedir. Kimyager tabiatta uzun sürede meydana gelen şeyi kısa zamanda yapan kişidir. Alim ise keşfedilmiş bir buluştan yola çıkarak başka buluşlar ortaya çıkarabilen kimsedir diyen Hayyan, aynı zamanda altının gümüşten, renk ve ağırlıktan başka bir farkı yoktur. Bu iki özelliğin ortadan kaldırılması, her iki cismi teşkil eden atomların kontrol altına alınıp parçalanıp değerlerinin değişmesiyle mümkün olabilir savını ileri sürmüş ve bunu günümüzün modern kimya ilmine de kabul ettirmiştir. Kimya ilminin hem teorik hem uygulamalı alanda büyük bir yol kat etmesine vesile olan Hayyan, dünyadaki ilk kimya laboratuvarını da kendisi kurmuş ve bu laboratuvarda ilk suni hücreyi yapmıştır. Kimyanın iki temel prensibi olan kalsinasyon ve redüksiyonu bilimsel bir şekilde ortaya koymuş, buharlaşma, sublimasyon, eritme ve kristalleştirme için kullanılan metotları geliştirmiştir. Madenlerin o zamana kadar bilinen basit eritilme metotları yerine üşenmemiş gitmiş bizzat kendisi nitrik asit, sülfürik asit ve altın eritme suyunu bulmuş, madenleri bunlarla eritmiştir. Cabir bin Hayyan'ın bu buluşlarıyla ondan sonra gelen bilim adamları civa oksit, zincifre, arsenik, amonyak, gümüş nitrat, şap, göztaşı, çirekli potas, subkostik mahsulü, yakıcı potasyum ile birçok değerli maddeleri elde edebilmişlerdir. Mercekler teorisini bularak günümüzün fiziğinde geçerli olan optik kanunlarını belirtmiş, içbükey aynalarla güneş ışınlarını bir yerde toplayıp uzak mesafelerden ağaçları tutuşturup suyu kaynatmayı başarmıştır. Artı, güneş enerjisinden faydalanma fikrinde ilk kez ortaya atan kişidir. Başta kimya olmak üzere tıp, fizik, astronomi, felsefe alanında irili ufaklı 2000 eseri bulunan ve kendisine kimyanın babası denilen bu alemin en büyük keşfi ise atomun parçalanabileceğini göstermesidir. Bu olayı kitaplarında uzun uzun anlatan bu dahi şöyle yazmıştır. Maddenin en küçük parçası olan atomda yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin iddia ettiği gibi bunun parçalanamayacağı söylenemez. O da parçalanabilir. Parçalanınca da öylesine bir güç meydana gelir ki Bağdat'ın altını üstüne getirebilir. Modern atom teorisinin ilk sahibi olan Cabir bin Hayyan 805 tarihinde Bağdat'ta vefat etmiştir. Ben ne biliyorsam her şeyi hocam İmam Cafer'den öğrendim. O da tüm bildiklerini Hazreti Ali'den öğrenmiştir. Cabir bin Hayyan. Birinci ayrımın sonu, sayfa 25.